Ayrım 57, Hırsızlar Cumhuriyeti, Scott Lynch, sayfa 525. 7. Kısım. Loki ile Sabeta yalnız kalabildikleri o nadir ve kısa anların birinde Buludazi'nin beklentilerinin değişken tabiatını konuştular. Ne kadar değişirlerse değişsinler, Esparalı Baron eski huylarından vazgeçmemişti ve Gloriano'nun odalarında daha anlamlı bir mahremiyet için teşebbüste bulunmak çok tehlikeliydi. Buludazi veya çok sayıdaki adamından biri her an bir köşede veya bir merdivende karşılarına çıkabilirdi. Baron yine de Loki'ye verdiği rol değişimi sözünü tutmuştu ve Lucasa de Barra'nın içten bir müttefik olduğuna yönelik inancı zedelenmemeliydi. İşte bu yüzden Sabeta onunla daha yakın ve tehlikeli bir flört oyunu oynamaya başladı. Genç kız baronun evine düzenlenecek gizli bir ziyaret için uygun vaktin geldiğine yönelik bir imada bulunmaksızın ona daha sık kur yapmaya, onunla daha sık göz göze gelmeye, sözde esprilerine daha sık gülmeye başladı. Ayrıca önlüğünün göğüs kısmını dikkatle 2-3 santim daha aşağı sarkıtarak bileklerini ve kaslı fakat zarif baldırlarını sergilemek için çizme yerine ucuz terlikler giyerek kadınsı cazibesini daha çok kullandı. Bu adımlara Jean ile Genora'nın her gece gelişigüzel bir rahatlıkla beraberce istirahate çekilmeleri de eklendikçe Loki'nin yüreğinde yanan ikiz dalgınlık ve kıskançlık alevleri daha da harlandı. Artık Aurin rolünü oynuyor olmasının da bu duruma faydası dokunmadı. Sabeta ile bu kadar yakın çalışmak, Lucarno'nun fevkalade ağdalı dilinde ona aşkını ilan etmek, vücudunda baştan aşağı titremelere yol açsa bile, şahin gözü Buludazi'nin dikkati diğer tüm tutku ifadelerine engeldi. Öyle ki Loki sahne sarılışlarında öylesine dikkatli ve iffetliydi ki, sabrı yanıp kül olan, o küller mizacının toprağına karışan Moncrain çok geçmeden patladı. ''Tanrıların sidiği aşkına seni gidi çiroz dangalak, piyesin özü tamamen aşk üzerine. Sevgililer birbirlerini narin porselenler gibi tuttuktan sonra kim trajik bir aşk hikayesine para ödemek ister ki? Bert, Chantal, eğitin şu salağı!'' Karı koca azarı paylaşamayacaklarını anlayınca hevesle öne çıktılar. Chantal kendini Bertrand'ın kollarına bıraktı ve adam Loki ile Sabeta'ya doğru döndü. "Abart," dedi ve "yaslan. İyi bir sarılışın sırrı yaslanmıktır evlat. Sahne öpüşmesini zaten kapmışsın. Kızı kollarına aldığında biraz eğdir, ayaklarını yerden kes. Öylesi izleyiciye daha güzel görünür. Tutkuyu göstermenin en hızlı yoludur ve en gerideki sarhoşların bile dikkatinden kaçmaz. Öyle değil mi güzelim?"
"Ah Bert, sen bir balığa yüzmeyi bile anlatamazsın. Ama yapmakta üstüne yok. İkili karşılıklı kıkırdamalarını ve birbirlerini muzipçe dürtüp durmalarına rağmen Loki'nin bir kıza sarılırmış gibi yapma tekniğindeki hataları çabucak düzeltmeyi becerdi. Moncrain bile memnuniyetle omurdandı ve genç adam bir anda kendini Buludazi'den en ufak bir itiraz gelmeksizin Sabeta'yla kol kola, göğüs göğüse, yanak yanağa buldu. Lakin tüm kalbiyle arzuladığı birine numaradan sarılan herkes bunun hakiki bir temasa, hakiki bir teslimiyete duyulan özlemi dindirmekte ne kadar yetersiz kaldığını bilir. O yüzden bu gelişme bile Loki'nin mizacına veya arzularına merhem olmadı. Dolayısıyla vaziyet bir tepeden aşağı bırakılan at arabası gibi ivme kazanarak sürüp gitti. Gloriano'nun hanındaki kalabalıklar her geçen gün daha büyük ve şamatacı hale geldi. Kalo ile galdozarlara ve kartlara yönelik iştahlarını doya doya giderirken asla kaybetmeme iştahlarına kapılmadıklarından emin olmak için diğerleri tarafından yakından izlendiler. Jean ile Genora kostüm üstüne kostüm diktiler. Temsili silahları yenileyip parlattılar ve tozlu döküntülerden ufak çaplı mucizeler yarattılar. Günlük provalar gittikçe yoğunlaştı, senaryolar ve notlar elden ele dolaştı. Kostümlü ve malzemeli denemeler yapıldı. Sonunda bir akşam vakti bronz bir diske benzeyen güneş batıya doğru kayarken Moncrain kumpanyayı sahneye çağırdı.
Daha iyiye gidiyor muyuz bilemem diye omurdandı ama en azından artık daha kötüye gitmiyoruz. Sanırım halka duyuru yapma zamanı gelip çattı. Lordun Bulidazi hem sizin ve hem de hissedarların iznini almalıyım.
Veriyorum dedi baron. Alondo, Genora ve Silvanus da kafa salladı. Tanrılar yardımcımız olsun dedi Moncrain.
Bu figüranlar ve yan oyuncular tutacağız demek oluyor sevgili kamorlular. Ardından gösteri programımızı ilan edeceğiz ve oyunları vaktinde sahneleyemezsek mesuliyet altında kalacağız. Hendek kazıcılara, bira ve ekmek tüccarlarına, konfeksiyonculara, merasimci başına ve tanrılar korusun kontesin ta kendisine.
Öyleyse sanırım el ilanlarına ihtiyacımız olacak değil mi dedi Jean.
El ilanları mı? Okuma yazma bilen kim var ki? Çoğu mahallenin güzide vatandaşları onların kılıçlarını silmek için kullanırlar.
Hayır, fakir semtlere tellal, zenginlere not göndereceğiz. Belki ticari caddelerde birkaç el ilanı dağıtabiliriz. Ama çoğunlukla eski usullerin en eskisine başvuracağız.
Neymiş o diye sordu Galdo.
8. kısım.
Yaşamaktan bıktınız mı diye bağırdı Galdo yıpranmış bir pazar tezgah fıçısının üstünde dururken mümkün olabilecek en dinamik pozu takınmaya çalışarak.
Enteresan şeylere ilginiz kalmadı mı? Terrin hükümdarlığının en büyük yazım ustası Caelius Lucarno'nun ölümsüz şiirlerine sağır mısınız?
Düzinelerce esparalının çeşitli onarım düzeylerindeki tentelerinin altında gıda, ıvır zıvır veya hizmet sattığı çarşı meydanının çamurlarına ılık bir yağmur çiseliyordu. Güneş geçmek bilmez günler boyunca acımasızca parladıktan sonra tam dışarı çıkıp etkileyici görünmeleri gerektiği zaman havanın kapanması ve aşağıdakilerin üstüne işemesi Galdo'ya son derece münasip geliyordu.
''Çünkü öyleyseniz bile'' dedi fıçının yanında dikilen Kalo. ''Siktirin gidin'' diye seslendi en yakındaki tüccar.
''Öyleyseniz bile'' diye bağırdı Kalo. ''Sizi bekleyen romantizme, heyecana, baş döndürücü harikalar şenliğine karşı koyamayacaksınız. Moncrain Bulidazi tiyatrosu efsanevi, cüretkar'' diye bağırdı Galdo. Kanlı ve yürek burkan hırsızlar cumhuriyeti oyununu önümüzdeki kontun gününde ve kefaret gününde sahneye koyarak sizleri. Tam ayıklık hali çoğu durumda herhangi bir sarhoşluk derecesinden çok daha sıkıcı olsa bile Galdo bu durumun en azından refleksleri keskinleştirdiğini reddedemezdi. Kızgın tüccar bir turp fırlattı ve Kalo onu başına çarpmadan hemen önce tutup kardeşine attı. Galdo fıçıdan atlayarak havada bir takla attı, turpu yakaladı ve kollarını açık bir pozla yere indi.
''Turplar Moncrain Bulidazi tiyatrosunu durduramaz!'' diye bağırdı delikanlı.
''Patateslerim de var!''
diye bağırarak karşılık verdi tüccar. ''Kontun günü kefaret günü, biletler sınırlı sayıda!'' diye bağırdı Kalo. ''Eski inci de yaşamlarınızı şereflendiren gelmiş geçmiş en olağanüstü ve heyecan verici sansasyonu kaçırmayın. Ölüler canlanıp yeniden nefes alacak ve konuşacaklar. Gerçek aşk, ışıltılı kılıçlar, yüreğin kalleşliği ve bir imparatorluk hanedanlığının sırları. Hepsi sizindir ama onu şimdi kaçırırsanız ebediyen kaçırırsınız.''
İkizlerden tarafa bir turp daha fırlatırdı ve her iki delikanlı da ondan kolayca sakındı.
''Bizi şimdi kaçırırsanız ebediyen kaçırırsınız'' diye bağırdı Galdo. Sonra da kardeşine doğru dönüp sesini alçalttı.
''Daha 8 durağımız var. Belki de bu sersemlere yeterince gırtlak patlatmışızdır.''
''Çok haklısın'' dedi Galdo.
İkizler çarşı meydanının genel kayıtsızlığını eğilerek selamladı, sonra da yağmurun altında koşarak oradan ayrıldılar.
''Şimdi nereye?''
''Jalağın nehir kapısına'' dedi Galdo. ''Kıçları çamura bulanmış bir vaziyette uzun yoldan yeni gelmiş yolcuları düşünürsek, bizi sevecen ve sabırlı bir kalabalığın beklediğine şüphe yok.''
''Bence de'' dedi Galdo. ''Tanrım, biz tüm bu rezil ayak işlerini yapmasaydık çetenin hali ne olurdu?''
''Kabiliyetimiz var ki angaryaları bize yıkıyorlar. İşte bir de iyi tarafından bak. Muhasebeciliği yapmayı mı tercih ederdin?''
''Yok be, ama muhasebeci yamağını yapmaya itiraz etmezdim.''
Hey, onu önce ben gördüm. Ah biliyorum, helal olsun bizim Tombiş'e. Kızı bir güzel dikti. Onun için kaygılanmaya başlıyordum, dedi Kalu. Böylece geriye kızıl ve dahi kalıyor. Yani hala kaygılanacak bazı şeyler var. Kendini birinin üstüne atmak ve heyecan verici parçaları kendiliğinden bir düzene girmeye bırakmak ne kadar zor olabilir ki? Bence mesele o değil. Sevgili hamimi Sabeta'yı gözünün önünden ayırmıyor. Herif sanki cehennemin kendi şaperonu. Olaya el atmalı mıyız dersin? Hey, mezarı sen kazacaksan ben o lavuğun gırtlağını kesmeye razıyım, dedi Galdo. Ama o zaman kumpanya uğruna çalıştığımız tüm bu danslar ve şarkılar boşa gider. Saçlarınla beraber beynini de kestirmiş olmalısın, çük kafalı. Ben bu ridazıyı aklamaktan bahsetmiyordum. Sabeta'nın kulağına faydalı bir ipucu fısıldayalım diyorum. 9. Kısım. Beklediğimden daha kalabalık bir katılım olacak, dedi Moncrain. Brandy ve yağmur suyu karışımıyla dolu çatlak bir maşrapanın üstüne eğilmiş halde. Ne kadar cömertçe bir tahmin. Baron Bulidazi, Bayan Gloriano'nun ortak salonunun gerilerindeki bir köşe masasında Moncrain'le karşılıklı oturuyordu. Beklemeye hakkın olandan daha kalabalık bir katılım olacak. Seni gidi kahrolası budala.
Çok büyük ihtimalle lordum.
Yakınlardaki bir duvara yaslanan Locke bir yandan onları dinlerken diğer yandan da dinlemiyormuş gibi gözükmek için büyük çaba harcıyordu. Elinde yarım bardak dolusu elma şarabı vardı. Kont'un günü performansının arifesiydi ve adet gereği kumpanya ardı ardına 4 kez kadeh kaldırmıştı. Önce Bulidazi'ye, sonra Moncrain'e, ardından kumpanyaya, son olarak da tertipli sokaklar ve kalabalıklar için bir dua ile beraber kent babası Morgante'ye. Neyse ki zincir vakti zamanında ufak yudumları kocaman dostane yutkunmalar gibi gösterme sanatını Locke'ye öğretmişti de delikanlı şerefe kare kaldırmaların ruhunu çiğnemeksizin aklını onların etkilerinden koruyabilmişti.
Büyük ihtimalle mi?
Senin için yine tüm imkanlarımı zorladım Moncrain, diyen baronun her zamanki şen şakraklığından eser yoktu. Kadeh kaldırırken kendini kısıtlamamıştı ve sesi endişe doluydu. Tanrılar aşkına dostlarımdan kiralık şakşakçılar gibi boy göstermelerini isteyemem. Mahiyetleriyle beraber itibarı yüksek 11 beyefendi, hem de daha ilk gösteride. Bilirsin ki öyleleri genelde oyunun zahmete girmeye değip değmeyeceğini duymayı bekler. O yüzden değse çok iyi olur. Kalitesini biliyorsun, provalar boyunca kahrolası bir sülük gibi bize yapıştın kaldın.
Bana sadece iyi olması yetmez, dedi Bulidazi. Akıcı olmasını istiyorum, kusursuz. Hiçbir hadise, hiçbir karışıklık, hiçbir dil sürçmesi çıkmayacak.
Dil sürçmelerinden kaçamazsın, dedi Moncrain. Oyun iyiyse bir kulaktan girip diğerinden çıkarlar. Hiç kimsenin umurunda ol. Benim umurumda olur. Locke Baron'un gerçekten çakır keyif olduğunu görebiliyordu. Bu artık senin olduğu kadar benim de tiyatrom ve itibarım tehlikede. Beni yüzüstü bırakırsan güneşi ilk gördüğün güne lanet edersin.
Saygıdeğer lordumu memnun etmeyi her şeyden çok istesem de, dedi Moncrain kin kusarak, bu iş birine hata yapmamasını buyurmak kadar kolayca halledilseydi kötü piyes diye bir şey olmazdı. Veya tablo, şarkı ya da...
Sıçıp batırırsam bacaklarını kırdırırım, dedi Bulidazi. Bu kadar motivasyon sana yeter mi?
Zaten yeterince motive olmuştun, dedi adam ayağa kalkarak. Sanırım artık odama çekileceğim lordum. Baş döndürücü ahbaplığınız köylü zekama fazla geliyor.
Moncrain kalabalığa karışarak Silvanus ve Chantal'la laflamaya başladı. Şarap ve bira maşrapalarının ellerden düşmediği ortak salon, hem yan oyuncuların hem de hanın alışıldık hayta ve parazit kalabalığının gürültüsüyle dolup taşıyordu. Bayan Gloriana tıpkı bir demircinin eritme fırınına kömür küremesi gibi bu şamatayı yeni içkilerle besleyip duruyordu.
Andrasu, seni gidi keçi, diye bağırdı Moncrain. Bu akşamki şarap nasıl?
Vasat, diye geğirdi Silvanus. 7. veya 8. bardakta da düzelmezse daha ağır kendi kendine eziyet yöntemlerine başvurman gerekecek. Öfkeli haldeki Baron Burida Ziloke'ye yaldırış etmeden yalpalayarak yerinden kalktı. Bir mihmandar gibi neşeli bir görünüm sergileyerek hengamenin arasından geçmekte olan Sabeta tam da o sırada tesadüfen arkasında belirdi. Genç kızın ellerindeki bardak tıpkı Loke'ninki gibi süs amaçlıydı. Verena dedi Baron alçak sesle, bu akşamlık kumpanyaya karşı vazifelerini fazlasıyla yerine getirmiş olmalısın. Gösteriden önce dinlenmen için izin ver sana alıştığın konforlardan bazılarını temin edeyim. Şöyle sıcak bir banyo, güzel bir yatak, buzlu şarap, hatta belki... Ah Gennaro diye fısıldayan Sabeta genç adam tarafından kolunun üst kısmına koyulan eli oradan nazikçe çekti, sonra da parmaklarını onunkilere geçirdi. Ne kadar düşüncelisin. Bir gösteriden önce o tür bir kutlama yapmanın kötü şans getirdiğini muhakkak biliyorsundur değil mi? Son sahne selamlarımızı da verdikten sonra teklifini kabul etmekten mutluluk duyarım. Loke bunun mevcut şartlar altında en iyi geçiştirme olduğunu düşündüyse de kaygılanmadan edemedi. Sabeta ikinci gösterileri de bittikten sonra yani en geç öbür gün baronla yalnız kalacağına söz vermişti. Haftalar süren flörtleşmelerin ve yarım yamalak sözlerin ardından Bulidazi daha başka bir bahaneye iyi tepki vermezdi. Öyle olsun dedi Baran. Bırak seni bu canları çıkasıca insanlardan uzaklaştırayım. Ve sadece bir iki günlüğüne bile olsa layık olduğun gibi yaşatayım. Beni burada tebdili kıyafet tutan şey Moncrey'nin hatalarını düzeltme hevesi değil. Senin ahbaplığın. Ve bu iş bittiğinde seni isti... Yani bundan sonra ne istediğini düşünmeni istiyorum. Arzu ettiğin role karar ver. Canın ne çekerse Moncrey'nden sahneleme... Bir kızla nasıl konuşulacağını çok iyi biliyorsun diyen Sabeta, bir parmağını genç adamın dudaklarına koyarak onu etkili bir şekilde susturdu. Teklifini değerlendireceğim. Hem de tüm tekliflerini Gennaro, sanırım geleceğe yönelik arzularımız yakın bir uyum içinde. Bulidazi belli ki konuşma yetisine beyni kadar katkıda bulunmayan bir yerlerine ansızın kan hücum etmesi sorunuyla karşı karşıyaydı. ''Bu gece bana eşlik etmeyeceğinden kesinlikle emin.'' ''Edemem.'' dedi Sabeta, tatlı fakat kesin bir tille. ''Önümüzde iki uzun gün var. Sonrasında dilediğimiz kadar birlikte vakit geçirebiliriz. Gel arabayı atın önüne koymayalım. Yoksa aygırın mı demeliyim, hı?''
''Doğru.'' dedi adam, ''doğru. Sen nasıl istersen. Ama şu var ki...''
Bulidazi kapıldığı sevda hezeyanıyla yeni bir boş laf silsilesine başlarken Loke kendini daha fazla dinlemekten alıkoydu. Baron'un Sabeta'dan gelen o akşamlık siktirip gitmesi mahiyetindeki kibar sözleri kabul etmeye yanaşmaması, genç kızın gece yarısından sonraki bir vakit kendini yorgun argın yatağa atana dek ona laf anlatmakla uğraşacağı anlamına geliyordu. Loke'nin onunla beraber attığı her çekingen adım, birbirlerinden zar zor koparabildikleri her kıymetli anlayış anı yine heba olup gidiyordu. Delikanlı gözünü içkisine dikti ve numara yapmaktan vazgeçip birkaç bardak devirme vaktinin gelip gelmediğini düşündü.
''Selamlar Lucas'a'' dedi Kalo ansızın ortaya çıkıp onu kollarından tutarak. Delikanlı nispeten yüksek bir sesle konuşmayı sürdürdü. Sonrakinin canı cehenneme oyunu döndürüyoruz ve bir oyuncu eksiğimiz var.
İyi de canım zar atmak istemiyorum.
Yok daha neler dedi Kalo onu çekerek Sabeta ile Bulidazi'den uzaklaştırarak. Aklı başında bir delikanlı gibi para kaybedebilecekken burada öylece durmuş kös kös oturuyorsun gel de bize katıl.
Ama...
Kekelemeleri hiçbir işe yaramadı. Kalo şarabını elinden alıp iki yudum da bitirdi. Sonra da Loke'yi zikzaklı bir güzergahta sürükleyerek kalabalığın içinden geçirdi. Bir yan koridora soktu ve Sabeta ile Genora'nın odalarının yakınındaki dar merdivenden yukarı çıkardı.
''Sen ne bok iyi... ''Sana hayatının en büyük kıyağını yapıyorum dangalak'' dedi Kalo.
Uzun saçlı Sansa duvara bir tekme attı ve tahta kaplamanın o bölümü bir tıkırtı eşliğinde geriye doğru kayarak Loke'yi şaşırttı.
''Bana güven, gir şu kutuya.'' Kalo dostunu yakasından tuttuğu gibi olsa olsa 1,5 metre yüksekliğinde ve 2 metre uzunluğundaki gizli bir odanın içine attı. Battaniyelerden oluşan bir katman Loki'nin düşüşünü yumuşattı. Odanın içi ufak bir şarap fıçısı yığınının üstüne koyulmuş, küçücük bir simyasal fenerin soluk kızıl ışığıyla aydınlanmaktaydı. Arkasındaki gizli panel kayarak yerine oturdu. Şaşkına dönen Loki etrafına bakınarak minik mekanın çok az sayıdaki ilginç özelliklerini gözden geçirdi. Kahrolasıca sanzalar diye omurdandı. Yanılıyorsun dedi Sabeta hemen ardından panel tekrar açılırken. Genç kız onu çabucak arkasından kapattı ve rahatlamadan doğan bir iç çekişle kendini battaniyelerin üstüne attı. Tanrılar aşkına dedi Loki bu senin planın. İkizler bana buradan bahsettiler. Anlaşılan Bayan Gloriano vakti zamanında biraz kaçakçılık yapmış. Kalo bir gece ayağa takılıp duvara çarpınca burayı kazara açmış. Canı çıkasıca baron konusunda ne yapacağız? Hiçbir şey dedi Sabeta, öyle biri yok. Boğazım aynı fikirde değil. Sabeta delikanlıyı tüneyinden kavradı, dudaklarını onun boynuna yapıştırırken tavırlarında en ufak bir muziplik veya tereddüt yoktu. Boğazım beni ilgilendirir diye fısıldadı ve bu odanın dışında hiçbir şey yok. En azından burada bulunduğumuz sürece. Bolidazi yokluğunu biri pantolonunu çalmışçasına hemen fark eder diye belirtti Loki. Normalde evet, zaten o yüzden karşılıklı kadeh kaldırırken ona bu geceki son içkisini verdim. Hadi oradan. Ciddiyim. Loki takındığı alaycı tebessümün genç kıza çok yakıştığını düşündü. Kafasını bulandıracak hafif bir şey. Yakında gidip yatmaktan başka hiçbir şey düşünemeyecek. Ben de bir kerecik olsun o aşağılık herifle aynı fikri paylaşıyor olacağım. Ama ya? Sana öyle biri olmadığını söyledim. Sabeta delikanlının başını ellerinin arasına aldı ve parmaklarını onun saçlarında gezdirdi. Bizim dışımızdaki herkesin istediğini almasından bıktım usandım. Canları çektiği gibi gidip geliyor yatıp kalkıyorlar. Sen ve ben ise hayatımızı bir kesintiden diğerine yaşıyoruz. Loki'nin dudaklarına belli belirsiz bir öpücük kondurdu. Bunu daha uzun bir tane izledi. Üçüncüye başladığında Loki kendi ismini unutmak gibi ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyaydı. ''Demek sonunda baştan çıkarılmayı seçtin hı?'' diye fısıldayabildi delikanlı zar zor. ''Hayır.'' Sabeta muzip fakat kararlı bir edayla onu göğsünden dürttü. ''Beni ikna ettiğin için burada değilim salak. O gece çatıdayken haklıydın. Neysek oyuz. Ne istersek isteriz. Bunu haklı çıkarmak zorunda değiliz. Ve istediğimizi alabiliyorsak almalıyız. Seni istiyorum ve seni alıyorum.'' Sabeta bir sonraki öpücüğüyle uzunca bir süre konuşmak gibi bir niyetinin olmadığını gösterdi. 57. ayrımın sonu. Sayfa 534.